Ayrım 11, sayfa 137. Müzeyyen. Evin önünde bekleyen siyah otomobil Atatürk'ün makam aracıydı. Şoför arka kapıyı açtı, genç kız bindi. Henüz 18 yaşındaydı. Heyecandan dizleri birbirine çarpıyordu. Az gittiler, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde durdular, indi, yürüdü mü, uçtu mu tam olarak hatırlamıyor. Kendini salonda buldu. En öndeki masada oturuyordu Gazi. Seslendi. Gel çocuk dedi. Yanındaki sandalyeye oturttu. Genç kızın elinde repertuar defteri vardı. Aldı, sayfalarını inceledi. 600 civarında şarkı bulunuyordu. Üç tanesini işaretledi. Hadi bakalım bunları oku, dinleyelim dedi. Atatürk'ün en sevdiği ve ilk işaretlediği şarkı Mani Oluyor, Halimi Takdire Hicabım, Üzme Yetişir Üzme, Firakınla Harabımdı. Utancım halimi anlatmaya engel oluyor. Üzme artık ayrıldığında harabım. Tatyos Efendi'nin bestesiydi. Tam adı Tatyos Eksercen olan Tatyos Efendi, klasik Türk müzik sanat müziğinin efsanelerindendi. Atatürk'ün en beğendiği şarkıda onun imzası vardı. Sadece sesiyle değil, hayata bakışıyla Cumhuriyet'in divası unvanını kazanacak olan bu genç kız, Saadettin Kaynak gibi, Selahattin Pınar gibi üstadlardan ders almıştı. Saadettin Kaynak bestekarlığından önce hafızdı. Kasımpaşa Küçük Piyale Camii imamı Hafız Cemal Efendi ve Hafız Melek Efendi tarafından yetiştirilmişti. İlk Türkçe ezanı okuyan da Saadettin Kaynak'tı. Tamburi, Uğdi, unutulmaz şarkıların bestekarı Selahattin Pınar, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kurucularının arasındaydı. Demlenmeyi severdi rahmetli. En sevdiği mekanda Rum vatandaşımız Todorini meyhanesinde vefat etti. Meşhur tamburu müzeyene yadigardı. O tambur Selahattin Pınar'ın 50. ölüm yıldönümünde Kutlu Payaslı aracılığıyla Todori'ye armağan edildi. Çok başka kadındı Müzeyyen, çok başka. Tarihte ilk ve son kez. Gazino'ya adı verilen sanatçıydı. Beşir Öge, Kürt Beşir lakabıyla tanınırdı. Kurtuluş Savaşı kahramanıydı, gaziydi. İzmir'e ilk girenlerdendi. İzmir'e yerleşmiş, esnaflık filan derken fuarda Çamlık Gazinosu'nu açmıştı. Müzeyyen'in hayranıydı. Parayı herkes veriyor, ne yapsın da ikna etsin. Gazinosunun adını Çamlık Senar Gazinosu olarak değiştirmişti. Sanatçılar İzmir fuarında herhangi bir gazinonun neon ışıklarında adını yazsın diye can atarken Müzeyyen Kartvizit gibi adıyla sanıyla gazinosu vardı. Filmler siyah beyazdı ama rengarenk günlerdi. Kimse kimse Ermeni, Rum, Kürt, Türk diye cephe almaz. Hafızı rakıcısı aynı potada erir. Kimse kimsenin meşrebiyle ilgilenmezdi. Ortak paydamız insandı, cumhuriyetti, müzeyyenlerdi. Gidiyor müzeyyenler birer birer. Memleketi senden benden diye birbirine sokan sarayın soytarıları kalıyor geriye. Sayfanın bölümünde Müzeyyen Senar'ın bir fotoğrafı. 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı olarak dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin divası oldu. İsmini Hikmet koyacaklardı. Nüfus işlemlerini yapan eniştesi Hikmet'i beğenmedi. Nüfus kağıdına Müzeyyen yazdırdı. Çocukken kekemeydi. Üç defa evlendi. Hiç gelinlik giyemedi. Maalesef eşlerinin aileleri tarafından hep istenmeyen gelin oldu. Kızlık soyadı Dombayoğlu'ydu. İlk eşinin soyadını Senar'ı ömrü boyunca taşıdı. 2006'da Sepetçiler Kastı'nda son defa sahneye çıktı. 97 yaşında vefat etti. Cenaze namazı yıllarca oturduğu Bebek'te Bebek Camisi'nde kılındı. Zincirlikuyu'ya defnedildi. Toprağa verilirken vasiyeti gereği Tatlıs Efendi'nin Ehli Aşkın Neşvegahı Kuşeyi Meyhanedir isimli Kürdül Hicazkar eseri çalındı. Ehli aşkın neşvegahi kuşeyi meyhanedir. Sakiya uşşaki dilşad eyleyen peymanedir. Güftü guyi aleme aldanma hep efsanedir. Sakiya uşşaki dil şad eyleyen peymanedir. Aşk ehlinin neşelenip keyif bulacağı yer ancak kırık dökük bir meyhane köşesidir. El alemin söylediklerini aldırma, onlar uydurma efsanelerdir. Aşıkların gönlünü mutlu kılan bir kadehten başka şey değildir. İdil. Henüz 4 yaşındaydı. Fıtı fıtı boyuyla merdiveni tırmandı, sahneye kucakta çıkarıldı. Piyanonun başına oturtuldu ama iskemle alçak kalmıştı. Parmakları tuşlara yetişemiyordu. Nota kağıtlarını üst üste koydular, altına minder gibi yerleştirdiler. Anca denk geldi. Gözcüyle şöyle kalabalığa baktı, Ankara Konservatuvarı'nın salonunda çıt çıkmıyordu. Kırmızı pabuçları vardı. Ayaklarını ileri geri salladı ve başladı. Bach'ın Klavesin Bien Temperesinden Do majör prelüdü çaldı. Ardından Do minör prelüt. İzleyenler gözlerine kulaklarına inanamıyordu. O ise oyuncaklarıyla oynuyormuş gibi öylesine rahattı. Beethoven 49. sonatından bir manya çaldı. Salon alkışlarla bravalarla çınlıyordu. Şaşkınlık, hayranlık hep birbirine karışmıştı. Bu küçük kızın yeteneği karşısında gözyaşlarını tutamayanlar vardı. Tekrar kucakladılar, ayakta alkışlayan Cumhurbaşkanı'nın yanına getirdiler. İsmet İnönü sarıldı bu harika çocuğa. "Adın ne yavrum?" diye sordu. "İdil" dedi. "İdil Biret." Bu tarihi geceyi efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel organize etmişti. O gece karar verildi. Cumhuriyet'in en önemli vizyonlarından biri olan Harika Çocuklar yasası çıkarıldı. İdil Biret ve henüz 9 yaşında olmasına rağmen kemanını güylercesine çalabilen Sunakan yurt dışına eğitime gönderilecekti. İdil Suna yasası denilen özel yasayla İdil Biret ve Sunakan'dan sonra Gülsin Onay, Verda Erman, Hüseyin Sermet, İsmail Aşan, Fuat Kent, Selman Ada, Ateş Pars, Bahar Aksoy, Nevesel Aksoy, Tunç Ünver, Bedir Baykam, Tuluyhan Uğurlu gibi dünya çapında sanatçılarımız yetişti. Şak, Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Kuralı devreye girdi. Harika Çocuklar yasası işletilmemeye başlandı. Özel yetenekli çocuklarımız çığ gibi artıyordu ama burs verilmiyor, eğitime gönderilmiyorlardı. Uğraş Didin, Güç Bela, Özel Statü Yönetmeliği çıkarıldı. Fazıl Say, Oya Ünler, Burçin Büke, Çağıl Yücelen, Şölen Dikener, Muhittin Dürroğlu, Demiriz, Yeşim Alkaya Yener, Çağlayan Ünal Sümer, Ertan Torgul, Özgür Balkız gibi varlığıyla onur duyduğumuz sanatçılara sahip olduk. Sonra AKP geldi. Özel statüye son verildi. Ve dün Milli Eğitim Bakanlığı ezan okuma yarışması düzenleyeceğini açıkladı. En yetenekli harika çocukların seçileceği yarışmaya Genç Bilaller adı verildi. İdil Biret'in fotoğrafı. İdil Biret. İdil Biret'in 2009'da Topkapı Sarayı'nda konseri vardı. The Whitehall Orkestra eşlik edecek, Çaykovski eserleri sunulacaktı. Şeriatçı Vakit gazetesi bu konseri mukaddes aldığında şarap küstahlığı manşetiyle duyurdu. Kur'an-ı Kerim okunan yerde şarap içecekler denildi. Bu tarihten vazife çıkaran 100 kadar kişi Topkapı Sarayı'nı basmaya kalktı. Tekbirler getirerek konser afişlerini yırttılar. Topluca namaz kıldılar, konsere gelenleri tehdit ettiler. Polis zoruyla dağıtıldılar. Dünyanın her ülkesinde ayakta alkışlanan İdil Biret'in kendi memleketinde gördüğü muamele maalesef buydu. Klasik müzikle aramız hep açıktı ama AKP döneminde iyiden iyiye Angara'nın bağları kaldıramıyorum golları seviyesine indirdik. Fazıl Say gibi varlığıyla onur duyduğumuz sanatçılara dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla hapis cezası verilirken ne ilahiyat okudum, ne üniversite, ne master, ne başka bir şey. Cahil bir adamım. Bildiğimi konuşuyorum. Zaten bizim camiada kim eğitimli ki, kim diplomalı ki diyen Nihat Doğan gibileri kanaat önderi yapıldı. Sabriye. Kurmay Albay Murat Özenov, Kurmay Albay Berk Erden, Kurmay Albay Tarık Akça, Albay Abdülkerim Kırca, Albay Mehmet Haşimoğlu, Yarbay Ali Tatar, Kaşif Kozinoğlu şehit oldular. Yarbay Mustafa Dönmez tutukluyken oğlunu kaybetti. Korgeneral Engin Alan tutukluyken annesini, damadını, kayınvalidesini kaybetti. Koremiral Deniz Çora tutukluyken babasını ve ağabeyini kaybetti. Tümamiral Engin Baykal tutukluyken annesini ve babasını kaybetti. Orgeneral Hasan Iğsız'ın annesi, Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in annesi, Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan'ın annesi, Koremiral Kadir Sadıç'ın annesi, Koremiral Lütfü Sancar'ın annesi, Tuğgeneral Kasım Erdem'in annesi, Tuğgeneral Levent Ersöz'ün annesi, Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun'un annesi, Kurmay Albay Dursun Çiçek'in annesi, Kurmay Albay İlkay Nerat'ın babası, Kurmay Albay Tayfun Duman'ın annesi, Kurmay Albay Nihat Altınbulak'ın babası, Kurmay Albay Engin Kılıç'ın babası, Kurmay Albay Hüseyin Çınar'ın babası, Albay Hulusi Gülbahar'ın annesi, Albay Ahmet Dikmen'in babası, Albay Fuat Selvi'nin babası, Kurmay Yarbay Hüseyin Topuz'un annesi, Binbaşı Kemalettin Yakar'ın babası, Binbaşı Hüseyin Polatsoy'un annesi, Tabip Binbaşı Zeki Mesten'in babası, Yüzbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk'ün annesi, Orgeneral Hurşit Tolan'ın kayınvalidesi, Orgeneral Bilgin Balanlı'nın kayınpederi, Tuğgeneral İzzet Ocak'ın kayınpederi, Tuğgeneral Mehmet Faruk Apaydın'ın kayınpederi, Tuğamiral İsmail Taylan'ın kayınvalidesi, Tuğamiral Hüseyin Hoşgit'in kayınpederi, Kurmay Albay Cem Okyar'ın kayınpederi, Kurmay Albay Sırrı Yılmaz'ın kayınvalidesi, Yüzbaşı Levent Güldoğuş'un kayınvalidesi, kahraman oğullarına ve gurur duydukları damatlarına atılan asrın iftirası yüzünden kahırdan gittiler. Hapiste kanser olanlar var. Çocuğu, eşi kanser olan var. Bebeğini düşünen hamileler var. Kuddisi Okkur, Profesör Türkan Saylan, İlhan Selçuk, Profesör Uçkun Geray, Eren Göksel bu günleri göremeden rahmetli oldular. Profesör Fatih Hilmioğlu tutukluyken oğlunu kaybetti. Doğan Yurdakul eşini kaybetti. Hatice Şenay Sarısöz eşini kaybetti. Erkan Önsel ağabeyini kaybetti. Profesör Mehmet Haberal'ın annesi ve babası dünyanın onur duyduğu evlatlarına hasret gitti. Tayyip Erdoğan şimdi çıkmış pardon diyor. Bülent Arınç da çıkıp öpeyim de geçsin desin bari. Sabriye Okkır'ın resmi. Kudüs Okkır, Haziran 2007'de Ergenekon terör örgütünün kasası olduğu iddiası da tutuklandı. Yandaş medyada zengin iş adamı diye tanıtılıyordu. Halbuki mütevazi bir reklam şirketinin ortağıydı. Tekirdağ F tipi cezaevinde tıkıldı. Akciğer kanserine yakalandı. Tedavi imkanı verilmedi. Bir sene sonra kanser hastası adamı psikolojisi bozulmuş diye Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ettiler. Böbrek yetmezliği teşhisi koydular. Bir ay sonra canlı cenaze gibiydi. Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdılar, lütfettiler, kanser teşhisi koydular. Delilleri karartma ihtimali var diye serbest bırakmadılar. 2 ay sonra bitkisel hayattaydı. Lütfettiler, ölüm döşeğindeyken tahliye ettiler. 5 gün sonra vefat etti. Ergenekon kumpasının ilk kurbanıydı. Son nefesini verdiğinde sanık durumundaydı. Henüz iddianame yazılmadığı için hangi gerekçeyle, hangi delillerle suçlandığını bilmiyordu. Ergenekon'un kasası denilen Kudüs'ü Okkır'ın 5 kuruşu yoktu. Cenaze aracının parasını bile haberi takip eden gazeteciler ödedi. Eşi Sabriye Okkır'a tarifsiz bir acı ve 19 bin lira vergi borcu bıraktı. Sabriye Okkır yaşadıklarını kaleme aldı. Cinayeti Gördük ismini kitap yazdı. Eşinin ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması için Danıştay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 2015 itibariyle netice çıkmamıştı. Alev. AKP'nin 3 dönem kuralını destekliyorum. Meclise yeni simalar lazım. Mesela bana sorarsanız göt kılayım diyen Şafak Sezer mutlaka milletvekili olmalı. Berkin'in annesinin yuvalatılmasını insani bulan Yavuz Bingöl. Özgecan'ı öldürüp yaktıklarında mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksın diyen Nihat Doğan. Aksaray'ı gezdikten sonra abartıldığı kadar yok. Benim evim daha şaşalı diyen Hülya Avşar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında bir yanlışlık var. Adımızın Osmanlı olarak devam etmesini çok isterdim diyen Sinan Çetin. CHP zihniyetine tepki göstermek için Hristiyan oldum diyen Tuğçe Kazaz. Milletvekili olmalı. Bizzat ablası tarafından onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum. Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı denilen Abdülkadir Selvi. Affedersin çok daha çirkin Ermeni diyenler bile oldu demesine rağmen Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Babama benziyor diyen Etab Maçupyan. Atatürk bile onun attığı cesur adımları atamazdı. Tayyip Erdoğan benim atamdır diyen Jöleri. Aksaray'ı eleştirenler kıskançlıktan konuşuyor. Yabancı oyuncularımız Aksaray'ı görünce Türkiye vatandaşı olmaya karar verdi diyen Abdurrahim Albayrak. Tayyip Erdoğan elinden ödül alırken Türkiye Rönesansı yaşıyor. Bugün George Orwell olsa bize ayakta alkışlardı. O yetmez Daniel Defoe kalkar. O da alkışlardı diyen Alev Alatlı milletvekili olmalı. Papa ziyarete geldiğinde Doğu Roma'nın patronu Batı Roma'nın patronunu ağırlıyor diyerek Tayyip Erdoğan'ı Bizans İmparatoru ilan eden TİKA Başkanı. Gezi olayları sırasında Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip sanırım bize nazar değdi. Dua okuyordum inşallah bu nazar üzerimizden gitsin diyen Polat Alemdar. Yaptığımız eylemi sikeyim vatan hainleri. Orada polis olmayı çok isterdim. Allah belanı versin eylem çapulcular diyen güreşçi. Bugüne kadar hiç görülmemiş sazan türlerini tespit ederek Recep'i ve Emine'ye isimlerini veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin bilim adamları. Padişahımız Efendimiz Zat-ı Şahin Abdülhamit'e Fahri Doktora veren Karabük Üniversitesi Rektörü milletvekili olmalı. Bilal olmalı. Dedemin nasihattir. Orospuyla memurun başını önceden vereceksin diyen hayırsever Rıza Saraf. Ayakkabı kutusundaki paralarla İmam Hatip yaptıracağını söyleyen Halkbank Genel Müdürü. Milletin orasına koyacağını söyleyen müteahhit. Tapeleri dinlemek, inanmak haramdır diyen ilahiyatçı. Allah'ın bütün vasıflarını toplamış lider filan denilirken kendisine 1 milyon liralık Mercedes makam otomobili alınan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez milletvekili olmalı. Deri pantolonlu, sarhoş çıplaklar tarafından üstüne işlenen başörtülü bacım, hamile kadınların sokakta dolaşması terbiyesizliktir diyen tasavvuf düşünürü. Kadın itaat etmeli, çok eşlilik yasal olsun. Kocama bekar arkadaşımı tavsiye ettim. Üstüme imam nikahıyla alabilirsin dedim diyen muhafazakar aile danışmanı Sibel Üres'in milletvekili olmalı. Noel Baba evlere neden bacıdan giriyor? Dürüst biri olsaydı kapıdan girer diyen müftü. Vatandaşa gavat diyen vali. Gençlere hitaben olan pezemekler, kaltaklar, köpekler, kitapsızlar diyen akil adam. Madenci yerlerde tekmeleyen danışman. Bir bilge adam, bir yiğit adam diye Kiziloğlu Ahmet Bey şarkısını söyleyen Ayna grubu milletvekili olmalı. Üç döneme takılan 60-70 milletvekilimiz var ama o üç dönemi bize her dönemde hatırlatan yüzlerce şöhretimiz var. Üstleri iyi olmalı. Alev Alatlı'nın bir fotoğrafı. Alev Alatlı, ODTÜ'den mezun olmuş, yüksek lisansını ve doktorasını ABD'de yapmıştı. Türkiye'de felsefeyi en iyi bilen insanlardan biri olarak tanınıyordu. Tayyip Erdoğan elinden edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Bu törende yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Bugün George Orwell olsa siz ayakta alkışlardı. Daniel Defoe'ya da kalkar, o da alkışlardı. Alexander Solzhenitsyn yaşasaydı zat-ı haliniz ayakta alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındadır dedi. Bu sözleri duyanlar kulaklarına inanamıyordu. Yetmedi, televizyona çıktı. Tayyip Erdoğan'ın devrimci bir ruha sahip olduğunu, bu nedenle bu övgüleri hak ettiğini söyledi. Yetmedi, Türkiye Rönesansı yaşıyor dedi. Yetmedi, %52 oy alıyor diye Tayyip Erdoğan gibilerin gözünü oymaya kalkışmak aşağılık bir iş dedi. Yetmedi, Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar destek verdiğini, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için en iyi şans olduğunu söyledi. AKP döneminde hayal kırıklığına uğradığımız çok olmuştu ama bunların başında gelenlerden biri Alev Alatlı'ydı. Dilek. Dünyayı değiştirmek için bazen bir kişi yeter. Hakkari Devlet Hastanesi görevli psikiyatri uzmanı Doktor Dilek Yeşilbaş, Hakkari'de ev ev gezdi, polise taş atan çocukları tek tek belirledi ve onlardan futbol kulübü kurdu. Baran Yetenek Avcıları Derneği ve Anadolu Spor Akademisi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen bir proje bu. Nisan ayında seçmeler yapılacak ve bu futbol kulübüne dahil edilen birilerinden yetenekli çocuklarımızdan takım kurulacak. 1999 doğumlu çocuklarımızdan oluşturulan bu takım İstanbul'a getirilecek. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki milli takım tesislerinde kampa girecek. Milli futbolcularımız bu kampa gelecek, çocuklara idman yaptıracak, özel maçlar yapacak. Takımımız Almanya'ya uçacak. Mayıs ayında dünyanın en önemli futbol ülkelerinin takımlarıyla birlikte 11 yaş grubu ELBTAL KAP'a katılacak. Dünyayı değiştirmek için bazen bir kişi yeter. Her şey aklıma gelir de en sıkıntılı bölgemizde futbol adına en önemli adımın bir kadın tarafından atılacağı aklıma gelmez doğrusu. Dilek Yeşilbaş'ın bir fotoğrafı. Dilek Yeşilbaş Samsunluydu. Öğretmen bir annenin kızıydı. Mecbur hizmet kapsamında Hakkari'ye gitti. Mecburiyetten çalışmadı. Gönüllü görev yaptı. Hakkari'nin meleği oldu. Taş atan çocuklar denilen çocuklarımız Türkiye'yi başarıyla temsil ettiler. Hollanda, Polonya, Danimarka ve Çekoslovakya'yı yendiler. Ev sahibi Almanya ile filan oynadılar. Penaltılarla ikinci oldular. 37 gol attılar. Sadece 3 gol yediler. Ümit Acer isimli çocuğumuz 16 golle turnuvanın gol kralı oldu. En değerlisi 70 ülkenin katıldığı turnuvanın Fair Play ödülünü kazandılar. İki çocuğumuza Fenerbahçe'den, 4 çocuğumuza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden teklif geldi. Dimitrina, zımba gibi delikanlı. Sofya'da o sırada, görev icabı. Henüz yeni tanışılmış Pek arkadaşı yok. Bulgarya pastanesinde tek başına oturuyor. Etrafı tanımaya çalışıyor. Akşamları operaya falan gidiyordu. Şehir kulübüne davet edildi. İşte orada tanıştılar. Adı Dimitrina'ydı. Kısaca Miti diyorlardı. Çok güzeldi. İsviçre'de müzik eğitimi görmüştü. Üç lisan biliyordu. Sosyetenin en gözde bekarıydı. Fonda da Mavi Tuna valsi çalıyordu. Bizimki hiç tereddüt etmedi. Salonu ortadan kılıçla ikiye böler gibi yürüdü, yanına gitti. Bu dansı bana lütfeder misiniz dedi. Şimşekler çakan kıskanç bakışlar eşliğinde piste çıktılar. Herkes mırıl mırıl onlar hakkında konuşuyor. Onlar ise hiç konuşmuyor. Birbirlerine gülümseyen gözlerle bakarak dans ediyorlardı. İlk görüşte aşk derler ya, öyle olmuştu. Ertesi gün bizzat Metin'in annesi tarafından evlerine çaya davet edildi. Bu davet gençlerin görüşmesine resmi izin manasına geliyordu. Buluşmaya başladılar. Borisova Parkı'nda dolaşıyorlar. Buz pateni yapıyorlar. Tiyatroya gidiyorlardı. Önce dedikodular başladı. Sonra tatsızlıklar, çünkü Miti'nin babası Bulgar çarının has adamlarındandı. Savaş kahramanı generaldi. Savunma Bakanlığı da yapmıştı. Böyle bir adamın kızıyla bir Türk subayı olacak iş değildi. Bizimkinin umurunda bile değildi. Askeri kulüpte tertiplenen baloda denk getirdi. İnadına çarın önünde dans etti Miti'yle. Ele güne meydan okudu. Hemen ardından da evlenelim dedi. Miti düşünmedi bile, evet dedi. Gel gör ki iki gönlü bir olmuştu ama general seyran olmamıştı. Mahalle baskısı dayanılacak gibi değildi. Aldı bizimkini. Karşısına bu evlilik mümkün değil. Bundan sonra kızınla görüşmezseniz iyi olur dedi. Dünya bizimkinin başına yıkıldı. Haftası geçmeden Miti'yi apar topar bir başkasıyla bir mühendisle nişanladılar. Bizimki nişanı duydu, daha fena yıkıldı. Zaten görev süresi de bitmişti. O öfkeyle topladı bavulları, İstanbul'a döndü. Halbuki nişan mişan yoktu. Miti bir başkasıyla evlenmeyi reddetmiş, parmağına zorla takılan yüzüğü fırlatıp atmıştı. Maalesef bizimkinin bundan haberi yoktu. Ömrü boyunca yaptığı tek hataydı. Kızı alıp gitmeyi de yapamadı. Miti'den sonra hayatına 19 kadın daha girdi. Nafile. Asla mutlu olamadı. Asla unutamadı. Hatta seneler sonra Ankara'da Bulgar Kooperatif Tiyatrosu'nun oyuncularıyla sohbet ederken "Gençliğimi bıraktım Sofya'da" dedi. "Bir kız sevdim ama bana vermediler." Kırık bir kalple yaşadı. Yalnız bir kalple rahmetli oldu. Miti desen 18 yaşındaydı. 30 yaşına kadar bekledi. Ha bir gün bir mektup gelir, ha yarın kendisi çıka gelir, bekledi, evlenmedi. Maalesef gelmedi. Ailesinin artık yeter baskısıyla bir avukatla evlenmeyi kabul etti. Saygılı ama sevgisiz bir evlilikti. İki kızı oldu. Kalbindeki boşluğu evlatlarıyla doldurmaya gayret etti. Ta ki 1966'nın 7 Ağustos gecesine kadar. Ağır hastaydı, zor konuşuyordu. Başında bekleyen kardeşi Olga'ya mırıldandı. "Biliyor musun?" dedi. "Rüyamda onu gördüm. Galiba nihayet Mustafa Kemal'e kavuşuyorum." Kapattı gözlerini. Nihayet kavuşmuşlardı. Ve bugün sevgililer günü. Memlekette her şey kötü gidebilir. Tarihin en karanlık, en umutsuz günleri yaşanıyor olabilir. Acı çekeriz, mücadele ederiz, direniriz. Gün gelir illaki düzelir. Ama o kızı kaybedersen, senin için hayatın boyunca hiçbir şey asla düzelmez. Git, tut elinden. Dimitrina Kovaceva'nın bir fotoğrafı. Dimitrina 73 yaşında vefat etti. Bulgaristan'da belgesel oldu, kitap oldu. Kızı Anna'nın anlattığına göre Türkiye'ye hiç gitmedi. 1925 senesinde Bulgar çarına bombalı suikast düzenlendi. Miti yaralandı. 1918'de kapatılan Sofya elçiliğimiz hala açılmamıştı. Mustafa Kemal eski arkadaşlarını devreye soktu. Miti'nin genel sağlık durumunu sordu, soruşturdu. Hafif yaralı olduğunu, iyileştiğini öğrendi. Bu telaşlı merak Mustafa Kemal'in Miti'yi asla unutmadığını, yüreğinin köşesinde aklının ucunda sakladığının kanıtıydı. Buse. Hisar, Kuruçeşme sahil boylu mu? Arnavut köylü mü, Orta köylü mü? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Emirgan, Bebek, Aşiyanlı mı? Sarıyer, Tarabya, İstinyeli mi? Yeşilyurt, Florya, Bakırköylü mü? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Erenköy, Kadıköy, Üsküdar'dan mı? Esentepe, Yıldız, Beşiktaş'tan mı? Buse'cim sen İstanbul'un neresindensin? Halkalı'da oturuyordu Buse. Yarımburgaz mahallesindeki Bosfor sitinin önündeki tarlalardan kimsesizler mezarlığına çıkmıştı ki lağımı geç Altınşehir'dir, bomba patladı. Altınşehir'in adı hem altın hem şehir ama bildiğin mezra. Sokakta bulunan sahipsiz cesetleri gömerler kimsesizler mezarlarına. Yapayalnız binlerce insan vardır. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da. Mezarlık manzaralı Bozfor size 1 milyon dolara. Görüldüğü gibi bu seçimin ikametgah durumu uymuyor o şarkıya. Güya İstanbul'da yaşıyordu ama yoktu o satırlarda. Çünkü şarkılarımızdaki romantizm yok artık İstanbul'da. Milyonerlerle zilyonerin kışkırtça azınlığın İsviçre gibi çoğunluğun Afganistan gibi yaşadığı, insanları gülümsemediği, birbirine selam vermediği, komşusunu tanımadığı, örgütlerin cirit attığı, yuvalandığı, kim kime dumduma vahşi bir şehir burası. Rant yağmasıyla oy avcılığı ve serbest kazanırken, insanlığını kaybeden ülkenin öbür ucu yanarken, şehit tabutları yağarken, bana ne diye eğlenceye dolu dizgin devam eden, Gazi Mahallesi'nin Ok Meydanı'nda Ümraniye'de atılan molotopları sanki başka ülke demiş gibi televizyondan seyreden, İlelebet böyle yaşamaya devam edebileceğini zanneden yabancılaşmış bir şehir. Bu seçim milattır. Türkiye'nin en zengin şehrinde uzman çavuş babasının maaşı yetmediği için dershaneye gidemeyen, ücretsiz Mehmetçik dershanesine gitmeye çalışırken hayatını kaybeden bu seçim. Umursamazlığın kaçınılmaz sonucu olarak çok uzakta zannedilen terör artık buradadır ve tatlı huzur çok uzaktır bu İstanbul'a. Buse Sarıyağ'ın bir fotoğrafı. Genç bir kız fotoğrafı. Personel servisine yapılan saldırıda 50 şehit, yani 6 şehit vermiştik. 5 asker, biri Buse'ydi. 17 yaşındaydı. Türk bayrağına sarılı tabutuna duvak konuldu. Mustafa Kemal hayranıydı. Facebook'ta ayağının tozu olsam o gurur bana yeter atan başlığıyla sayfa açmıştı. Bombalı saldırıyla alakalı olarak 2 kişi tutuklandı. Mahkeme 5 sene sürdü. Sanıklar uzun tutukluk süreleri göz önüne alınarak sadece 5 sene yatırıldı, serbest bırakıldı. Buse'miz ve şehitlerimiz öldükleriyle kaldı. Pınar. Biz İzmirliler için hayatın özettir balkon. Evimiz isterse 800 metrekare olsun, dar alırız, balkonda otururuz. Kiralarken alırken falan ölçeriz mutlaka. Masa sığıyor mu? Balkonda yeriz, balkonda içeriz. Komşudan komşuya, balkondan sohbet ederiz. Herkes oturma odasında otururken balkonunu kilitler, hırsız girmesin diye. Biz İzmirliler yatak odasının penceresini kilitleriz ki balkonda otururken hırsız girmesin. Babam balkona klima taktırmaya kalktı. Vantilatöre zor ikna ettik. Danıştay mesela. Geçenlerde balkonunu camla çevirip oda haline getiren bir İzmirli için yıkım kararı verdi. Evi aslında yaylı gibi. Dört oda bir solan ama kışı var bu işin. İlla balkonda oturacak. Yargıtay desem balkonda mangal yapılmasını yasakladı İzmir'de. Hukuki tartışma çıktı. İzmirli hakim ve savcılar itiraz etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürürsek şaşmayın. Havalar güzelleşti, cam çerçeve açıldı ya. Gidip bakın, yüzlerce kolu bacağı alçılı çocuk görürsünüz İzmir'de. İkinci katta oturan veletler zahmet edip kapıdan çıkmaya üşenir çünkü. Kendimden biliyorum. Dünyanın en çok balkondan düşen çocuğu oradadır, inanın. Nane kuruturuz, salça yaparız, balkonda ders çalıştırırız biz. Balkonda kahvaltı ederiz. On binlerce İzmirli bu yazıyı balkonda okuyacak, adım gibi eminim. Balkonda güleriz, balkonda ağlarız ve balkonda ölürüz. Bakın, Osmaniye'de askeri lojmana roket fırlattı teröristler. Balkonda oturan bir teğmenin eşi başından isabet aldı. Toplantıydık o sırada. İzmirlidir dedim. İzmirli çıktı Pınar. Çocukken yağhanelerde komşuymuşlar Cumhur'la. Balkondan balkona tanışmışlar. 8 yıldır çıkıyorlarmış. 2 ayda da Burca'ya taşınmış. Balkondan balkona arkadaşları devam etmiş. Pınar Bolu'ya gitmiş. Öğretmen olmuş. Atanamamış. Cumhur Harp Okulu'ndan mezun olunca evlenmişler. Sadece 47 gün önce. Burca'daki komşuları balkonlardan alkışlamış gelin arabasını. Pınar'ın babası SSK emeklisi. 2 evlat okutmuş. Borç dağ gibi. Düğün müğün derken iyice bunalmış. Evinin balkonuna asmış kendini. Sadece 40 gün önce. Kahpe roketin balkonda bulduğu Pınar tabutuyla değil babasının mevlidine gelecekmiş meğer bugün. Balkonlara bayrak asıldı. Komşuları ağlayarak balkonlardan el salladı Pınar'a dün. Ocağımıza ateş düştü. Ellerimizin içi her zamankinden dayanılmaz. Balkonlarımıza hüzün var bugün. Aslında sadece terörle izah edemeyiz bu durumu. Arka odalara girdiğinde zorlu geçim mücadelesi, ekonomik kriz, haciz, çaresizlik, intihar, yıllarca o gibi iş sahibi olamayan, atanamayan, alacağı 3 kuruşla ailesine yardımcı olamayan evlatlar, kurbanlar. Ve İzmir'in refah içinde yüzünü zannedip dağları savuran, İntikam için teröristleşen, canavarlaşan ruhlar. Türkiye'nin balkonudur İzmir. Hayatın özetidir. Pınar Akdağ bir resmi. Genç bir kadın. Pınar 22 yaşındaydı. Tabutu Türk bayrağına sarıldı. Askeri törenle uğurlandı. Kayıtlara sivil şehit olarak işlendi. Genelkurmay Başkanlığı belki de tarihinde ilk defa duygusal bir resmi açıklama yaptı. Pınar Akdağ evliliğinin baharında eşiyle birlikte jandarma karakoluna sahip olduğu zor şartlarda eşine destek olmak için oradaydı. Biliyordu ki eşi kendisinin varlığıyla görevini daha şevkle yapacaktı. Çünkü askerlik eşi gibi kendisinin de yaşam tarzıydı. Eşiyle birlikte olması bütün zorlukların ikinci planda kalması anlamına geliyordu denildi. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Pınar'ın cenaze törenine eşi Sevil Başbuğ ile birlikte katıldı. Ayrımın sonu.